Ayrım 27. Kin. Robert Ludlum. Sayfa 327. Adrien gömleğini iliklerken sakat adam, "O cehennemden gelmiş bir yaratık," diye homurdandı. "Onun hasta olduğunu biliyorum, fakat bu sözlerimin sizi teselli etmeyeceğinin farkındayım. O bir şey arıyor. Dağlarda bir yere gömülmüş bir kasa. Bu kasayı yıllar önce, savaş başlamadan, büyük babam buraya getirmiş."
"Biliyoruz. Bir gün bunu almak için birinin geleceğini de biliyorduk. Fakat bütün bildiğimiz bundan ibaret. Kasanın dağların ne tarafında olduğundan haberimiz yok."
Adrien bacakları kesik adama inanamadıysa da yine de emin değildi. "Onun kadınları öldürdüğünü söylediniz. Kimi öldürdü?"
"Karımı. Karım gitti."
"Gitti mi? Peki öldüğünü nereden anladınız?"
"O adam yalan söyledi. Karımın yola çıkıp kaçtığını iddia etti. Bunun üzerine peşinden koşup yakaladığını ve köyde bir yere gizlediğini öne sürdü."
"Bu doğru olabilir."
"Hayır, olamaz sinyor. Karım koşamaz. Bacaklarındaki damarlar çok şiş. Evde dolaşabilmek için bile altı kalın ayakkabılar giyiyor. İşte o ayakkabılar gözlerinizin önünde."
Adrien Goldoni'nin işaret ettiği yere baktı. Bir iskemlenin yanında kalın altlı çirkin bir çift ayakkabı duruyordu. "İnsanlar bazen yapamayacaklarını sandıkları şeyleri başarırlar." Sesi titreyen Goldoni onun sözlerini kesti.
"Yerde kan izleri var."
Eliyle açık kapının gerisinde bir yeri işaret ediyordu.
"Asker olduğunu söyleyen adam yaralı değildi. Gidin kendiniz bakın."
Fontin açık kapıdan geçerek küçük odaya girdi. Bir kitaplığın camları kırılmıştı. Etraf sivri uçlu cam kırığı içindeydi. Elini uzatıp rafların birinden bir cildi aldı. Biri okunaklı bir yazıyla dağlardaki gezintileri kaydetmişti. Tarihler 1920'den de eskiydi. Kapının yanında yerde kan izleri vardı. Çok geç kalmıştı. Hemen ön odaya döndü. "Lütfen bana her şeyi anlatın. Çabuk olmanızı rica edeceğim. Her şeyi bilmeliyim." Andrew işini iyi biliyordu. Düşmanın hareketsiz kalmasını sağlamış, korku ve panik sayesinde onları çaresiz duruma sokmuştu. Göz birliğinin üyesi binbaşı Andrew, Capamonti Hanı'nı tek başına ele geçirmişti. Bunu çabucak ve hiç vakit kaybetmeden yapmıştı. Lefrak'la Capamonti ve Goldoni ailelerini üst katta bir odada telaşla durumu konuşurlarken birden basmıştı.
"Odanın kapısı ansızın kırılırcasına açıldı. Dehşete kapılmış katip içeriye itildi ve yere yuvarlandı. O asker içeriye girip kapıyı kapattı. Biz daha ağzımızı açamadan o silahıyla hareketsiz kalmamızı sağladı."
Victor Fontini ondan sonra isteklerini sıralamıştı. 50 yıl önce dağlardaki gezintinin kaydedildiği defteri istiyordu. Ayrıca haritalara da ihtiyacı vardı. Şampoluk bölgesinde dağlara tırmananların kullandığı ayrıntılı haritaları. Sonra Lefrak'ın oğlunun veya 18'indeki torununun kendisini dağa çıkarmasını istiyordu. Bundan başka adamın öbür torununu da rehin olarak alacaktı. O anda çocuğun babası kendisini kaybedip saldırmaya kalkmıştı. Fakat binbaşı ustaydı ve hiç ateş etmeden adamı susturuvermişti. Goldoni,
ihtiyar Lefrak'a kapıyı açıp hizmetçiyi çağırmasını emretti diye anlatmasını sürdürdü. Gereken giyecekler odaya getirildi. Çocuklar silah tehdidiyle giyindiler. İşte o sırada Fontini bana karımın rehine olduğunu söyledi. Evime dönmemi ve yeğenimi yollayıp tek başıma beklememi belirtti. Yeğenim polise başvuracak olursa bir daha karımı göremeyeceğimi de ekledi.
Adrien heyecanla sordu. Neden? Bunu neden yaptı? Neden burada tek başınıza kalmanızı istedi?
Bizleri birbirimizden ayırdı. Ablam yeğenimle Via Sestina'daki eve döndü. Lefrak'la oğlu Ham'da kaldılar. Bir arada olsaydık belki cesaretimizi toplar bir şeyler yapardık. Ama yalnız kalınca korktuk. Bir çocuğun başına çevrilen bir tabancayı kolay kolay unutamazsınız. Fontini yalnız kalınca beklemekten başka bir şey yapamayacağımızı biliyor.
Adrien gözlerini kapatarak "Tanrım!" diye fısıldadı.
"O asker çok usta."
Goldoni'nin hafif sesinden nefret okunuyordu. Adrien ona baktı. "Neden bana ateş ettiniz? Beni o sandınızsa bu tehlikeyi nasıl göze aldınız?"
"Cama dayadığınız yüzünüzü gördüm. Sizi öldürmeyi değil, kör etmeyi istedim. Ölen bir adam karımı nereye götürdüğünü söyleyemezdi. Veya karımın ölüsünü nereye sakladığını ya da o çocukları ne yaptığını. Usta nişancıyım, başınızın birkaç santim yukarısına ateş ettim.
Adrian ceketini bıraktı, iskemleye giderek babasının 50 yıl önceki anılarını yazdırdığı kağıtları aldı.
Siz o kayıt defterine bakmış olacaksınız. Neler yazılı olduğunu hatırlıyor musunuz?
Onun peşinden gidemezsiniz. Öldürür sizi.
Hatırlıyor musunuz?
Babanız ve büyük babanız pek çok dağ yolundan geçerek 2 gün tırmanmışlar. Kardeşiniz o bölgedeki dağ yollarından birinde olabilir. Aradığı yeri bulabilmek için dolaşıyor. Sizi görürse çocukları öldürür.
Beni görmeyecek. Oraya giden ilk ben olursam tabii. Ondan sonra kendisini orada beklerim. Adrian kağıtları açtı. O bunları bana okudu. Size yardım edebileceğim bir şey yok.
Olması gerek.
Goldoni, yanılıyorsunuz diye karşılık verdi. Adrian onun yalan söylemediğini biliyordu.
Ona da bunu anlatmaya çalıştım ama beni dinlemedi. Büyük babanız hazırlıklarını kendi yapmıştı. Fakat Padrone birden öleceğini ya da insanların böyle kötü olabileceklerini düşünememiş olmalı.
Fontin başını kaldırdı. Yaşlı adamın gözlerinden bir şey yapamamanın acısı okunuyordu. Bir katil dağlarda dolaşıyordu ve adamın bir şey yapmasına imkan yoktu. Karısı da öldükten sonra bu adam fazla yaşayamazdı herhalde.
Adrian, büyük babam ne yapmıştı diye sordu.
Size anlatacağım. Siz kardeşinize benzemiyorsunuz. Biz bu sırrı tam 35 yıl gizledik. Lefrak, Capamontiler ve biz. Bizden olmayan biri daha vardı. O işlerini ayarlayamadan birden öldü.
O kimdi?
Lyne Kraus adında bir tüccar. Kendisini iyi tanımazdık.
Anlatın.
Bunca yıl bir Fontini Christi'nin gelmesini bekledik. Goldoniler, Lefrak ve Capamontiler onun sessiz sedasız geleceğini ve dağlarda gömülü demir sandığı isteyeceğini umuyordu. Bu adam yıllar önce baba ve oğlun yaptığı gezintiden söz edecekti. Hem bu gezinin Goldoni'nin defterinde kayıtlı olduğunu da bilecekti. Çünkü Goldoni rehberlerini tutan herkes bunu bilirdi. Sonra o dağa tırmanma 2 gün sürmüş ve oldukça büyük bir bölgeyi içine almıştı. Gelen kimse Shiokeza Kachitori, yani avcının çılgınlığı adındaki terk edilmiş bir tren yolu düzlüğünden söz edecekti. Bu düzlük 40 yıl kadar önce doğaya terk edilmişti. Yani o demir sandık gömülmeden çok önce kendi haline bırakılmıştı orası. Ancak baba ve oğul 1920'nin yazında Şampoluk'a geldikleri zaman o düzlük vardı.
Ben o düzlüklere
kuş adlarının verildiğini mi sanıyordunuz?
Evet,
bazılarına kuş adları verilmişti ama hepsine değil. Fontini bana Atmaca ismini taşıyan bir düzlük olup olmadığını sordu. Şampoluk dağlarında Atmaca yoktur.
Adrian kendi kendine konuşur gibi mırıldandı. Duvardaki resim.
Ne?
Babam Campo di Fiore'nin duvarında asılı bir resmi hatırlamıştı. Bu bir av sahnesiydi. Bunun bir anlamı olacağını düşünmüştü.
O asker bundan söz etmedi. Bu bilgiyi neden istediğini de söylemedi. Sadece bilgiyi elde etmesi gerektiğinde ısrar ediyordu. Bana araştırmayı veya kayıt defterlerini sormadı. Ya da o tren yolundaki düzlüğün neden önemli olduğunu açıklamadı. Gizli iş çeviriyordu. Hem iyi niyetle de gelmemişti. Bacakları olmayan bir insanı tehdit eden bir asker aslında korkak biridir. Ona güvenmedim.
Kardeşinin bütün yaptıkları, bu adamların hatırladıkları Fontini Christi ile ilgili anılarının tersiydi. Oysa Andrew'in iyi niyetle gelip yumuşaklıkla istediklerini anlatması her şeyi halledebilirdi. Ne var ki binbaşının bunu yapması imkansızdı. O daima savaştaydı.
O zaman terk edilmiş o düzlük, avcının çılgınlığı düzlüğünde mi gömülü o kasa?
Herhalde doğu tarafında birkaç eski dağ yolu vardır.
Bunlar eski tren yolundan dağlara gidiyor. Fakat hangi yol, bunu biz bilemiyoruz.
Kayıtlar bunu tarif eder sanırım.
İnsan nereye bakması gerektiğini bilirse evet, fakat o asker bunu bilmiyor.
Adrian kardeşini düşündü. O dünyanın her yerine gitmiş ve en güçlü devletlerin haber alma örgütlerinden kaçmayı başarmıştı.
Siz onu tanımıyorsunuz.
Kendisi bizden biri değil, dağlara alışık bir erkek değil. Adrien hayır diye mırıldandı. O bambaşka biri. O neyi arayabilir? İşte bunu düşünmeliyiz.
Dağ yollarından uzakta erişilemeyecek bir yer. Bazı nedenler yüzünden kolay kolay aşılamayacak bir yer. Böyle pek çok yer var. Dağlar bunlarla doludur.
Genç adam fakat o neyi aramaması gerektiğini biliyor diye karşılık verdi. Bir kere kasanın ağır olduğunun farkında. Onun için de kasanın bir araçla taşınmış olması şart. Yani o kayıt defterinden başka bilgilere de sahip.
Biz bunun farkında değildik.
Öyle.
Ama karanlıkta bu bilgiler işine yaramayacaktır.
Adrian pencereye bakın dedi. Dışarıda gün ışıyordu. Bana öbür adamdan söz edin, tüccardan.
Limecrouse'dan mı?
Evet, o bu işe nasıl karışmıştı?
Bu sorunun cevabı onunla birlikte mezara gitti. Hatta Francesca bile bunu bilmiyor.
Francesca mı?
Ablam, ağabeylerim ölünce geriye ailesinin en büyüğü olarak o kaldı. Zarfı ona verdiler.
Zarf mı? Ne zarfı?
Büyük babanızın emirleri olan zarf.
Alfredo büyük evlat değilse o zaman ailenin büyük kızını yani Alfredo'nun ablasını bulun. Bu İtalyan Alplerinde yaşayanlara özgü bir adettir. Adrian babasının bıraktığı kağıtları açtı. Böyle bilgi kırıntıları aradan yıllar geçmekle birlikte doğru olduğuna göre babasının aralarında pek bağ bulunmayan anılarına da dikkat etmesi gerekti.
Ablam Capamonti ile evlendikten sonra Şampoluk'a yerleşti. O Limecrouse ailesini hepimizden iyi tanıyordu. İhtiyar Limecrouse dükkanında öldü. Bir yangın çıkmıştı. Çok kimse bunun kaza olmadığını söyledi.
Anlayamadım.
Limecrouse'lar Musevi'ydi.
Anlıyorum, devam edin. Adrian sayfaları çevirdi.
O adam Musevi'ydi ve orada pek sevilmiyordu. Savarone böyle kötü şeylere asla dayanamazdı.
Goldoni devam etti.
Şampoluk'a girip demir sandıktan, çoktan unutulmuş o yolculuktan ve eski demir yolunun yanındaki düzlükten söz eden adama Goldonilerin en büyüğüne bırakılan zarfı verilecekti. Anlamanız gerek sinyor, şimdi biz bir aileyiz. Capamontilerle Goldoniler birleştiler. Aradan pek çok yıl geçti ve kimse gelmedi. Bunun üzerine durumu aramızda konuştuk.
Anlayamadım.
Şampoluk'a gelecek olan adama ihtiyar Capamonti'nin vereceği zarfı söylüyorum.
Adrian sayfaları çevirdi. Babamın sırrını ihtiyar Capamonti'ye açtığını sanıyorum. O tam anlamıyla güvenilecek sıkı ağızlı bir adamdı.
İhtiyar Capamonti ölürken durumu damadı Lefrak'a anlatmış.
O halde Lefrak biliyor.
Sadece bir tek isim biliyor. Limecrouse adını.
Adrian birden irkildi. Şaşırmış, kafasında bir şey kımıldar gibi olmuştu. Kardeşi nasıl kaba kuvvetten yararlanmaya kalkıyorsa, kendisi de o sözcüklerden yararlanmaya bakmalıydı. Elindeki kağıtları aradığını bulana kadar telaşla gözden geçirdi.
O gece tatsız bir olay geçtiğini hayal meyal hatırlıyorum. Bu olayı bilemiyorum ama çok ciddi bir şeydi sanırım. Babam müthiş öfkelendi. Yanılmıyorsam bu hiddette hüzün de vardı. Bir şeyin benden gizlendiğini hisseder gibi oldum.
Gizleme, öfke, üzüntü.
Babam müthiş öfkelendi.
Goldoni beni dinleyin. Geçmişi düşünmelisiniz. 50 yıl öncesini. O zaman bir şey oldu. Tatsız, insanı öfkelendiren, üzen bir şey. Hem bu Limecrouse ailesiyle ilgiliydi.
Hayır.
Adrian durdu. Sakat Goldoni sözünü bitirmesine imkan vermemişti. Hafif sesle
''Ne demek istiyorsunuz?'' diye mırıldandı.
''Size söyledim, onları iyi tanımazdım. Pek konuşmazdık bile.'' ''Musevi oldukları için mi?''
''Sizi anlayamıyorum.''
''Anladığınızı sanıyorum.'' Adrian ısrarla ihtiyar adama bakıyor. Goldoni gözlerini ondan kaçırmaya çalışıyordu. ''Usulca ilk kez bana yalan söylüyorsunuz. Neden?'' diye sordu.
''Yalan söylemiyorum.'' Onlar Goldoni'lerin dostları değillerdi.
Veya Capamonti'lerin.
Öyle.
O aileden hoşlanmıyor muydunuz?
Onları tanımıyorduk. İçlerine kapalıydılar. Diğer Museviler de geldi ve yine kendi aralarında yaşamaya devam ettiler. Bu kadar basit işte.
Hayır değil. Adrian cevaba yaklaştığını hissediyordu. Belki Goldoni de bu gerçeği unutmuştu. 1920 Temmuz'unda bir şey oldu. Olan neydi?
Goldoni içini çekti. Hatırlamıyorum.
14 Temmuz 1920'de olan neydi? Goldoni'nin solukları kesikleşmiş, çene kasları gerilmişti. Bir zamanlar güçlü olan vücudu titriyordu.
''Bunun bir anlamı yok.'' diye fısıldadı.
''Bırakın bu konuda ben karar vereyim.''
Yaşlı adam titreyen bir sesle ''Zaman değişti.'' dedi. ''Bir ömür boyunca ne kadar çok şey değişti. Herkes bu utancı hissetti.''
14 Temmuz 1920'yi anlatın.
''Söylüyorum, bunun anlamı yok.''
Allah kahretsin, Adrien yerinden fırladı. Neredeyse sakat adama vuracaktı.
Bir Musevi dövüldü. Kilise okuluna giren genç bir Musevi. Kendisi 3 gün sonra öldü.
Goldoni olayın sadece bir bölümünü açıklamıştı. Adrien tekerlekli sandalyeden uzaklaştı. Linecraus'un oğlu mu?
Kendisini devlet okuluna almamışlardı. Rahipler onun eğitim görmesini sağlamak için kilise okuluna gelmesini kabul etmişlerdi.
Adrien gözünü Goldoni'den ayırmadan yerine oturdu. Dağısı da var değil mi? Çocuğu kimler dövdü?
Buradan 4 çocuk. Onlar ne yaptıklarını bilmiyorlardı. Herkes öyle söyledi.
Bundan eminim. Böylece iş kolaylaşmıştır. Cahil çocukları korumak gerekir. Hem bir Musevi'nin hayatının ne önemi var?
Goldoni'nin gözleri yaşardı. Evet.
O çocuklardan biri de sizdiniz değil mi?
Goldoni ses çıkaramadı ve başını salladı.
Adrien size ne olduğunu anlatabilirim sanırım diye devam etti. Linecraus'u tehdit ettiler. Karısı ve öbür çocukları tehdit edildi. Bu yüzden de adam ağzını açamadı ve polise şikayet edemedi. Sadece genç bir Musevi ölmüştü. Hepsi bu kadar.
Yüzünden yaşlar süzülen Goldoni fısıldadı. Ne kadar uzun süre önceydi. Kimse böyle düşünmüyor artık. Bizler de o vicdan azabıyla yaşadık. Hayatımın sonu yaklaşınca bu olay bana daha da azap vermeye başladı. Mezar çok yakındı artık.
Adrien yaşlı adamın sözlerini duyunca şaşkınlığından nefesini tuttu. Mezar çok yakındı artık. Mezar. Aman tanrım diye düşündü, böyle mi oldu? Ayağa fırlayıp sakat adam hatırlayana kadar sorular sormak istiyordu. Ama bunu yapamazdı, hafif ve kararlı bir sesle konuştu. O zaman ne oldu? Linecraus ne yaptı?
Ne mi yaptı? Goldoni üzgün üzgün omuz silkti. Ne yapabilirdi? Ses çıkarmadı.
Bir cenaze töreni oldu mu? Çocuk gömüldü mü?
Böyle bir şey olduysa bile biz duymadık.
Linecraus'un oğlunun gömülmüş olması gerekir. Hiçbir Hristiyan mezarlığı bir Musevi'yi kabul etmez. Museviler için bir mezarlık var mıydı?
O zaman yoktu. Şimdi var.
O zaman ne oldu? Çocuk nereye gömüldü? Linecraus'un öldürülen oğlu nereye gömüldü?
Goldoni yüzüne bir tokat yemiş gibi irkildi. Baba ve ağabeylerinin ölen çocuğu alıp dağlara götürdükleri söylendi. Böylece çocuğun cesedine kimse ilişemeyecekti.
Adrien iskemleden kalktı, cevabı almıştı. Musevi'nin mezarı, Selanik'ten gelen kasa. Savarone Fontini Cristi bir köy felaketinde sonsuz bir gerçeği bulmuş ve bundan yararlanmıştı. Üstelik böylece köydekilerin bu olayı hiçbir zaman unutmamalarını da sağlamıştı. 50'sine yaklaşmış bir tüccar olan Paul Linecraus, Savarone'nin ahbaplık ettiği Musevi'nin torunuydu. Büyük babasını hayal meyal hatırladığı için anlatabileceği pek bir şey yoktu. O baskı ve korkuyla geçen dönemi de bilmiyordu. Yalnız kendisi aklı başında bir insandı ve Adrien'in böyle birden çıka gelmesinin önemli bir nedeni olduğunu anladı. Linecraus konuğunu karısıyla çocuklarının yanından uzaklaştırıp çalışma odasına soktu ve raftan aile Tevrat'ını aldı. Harita cildin arka iç kapağını kaplıyordu. Linecraus'un 17 Temmuz 1920 tarihinde gömülen oğlu Royven'in mezarının yolunu iyice belirlemekteydi bu harita. Adrien bu planın kopyasını çıkardı. Artık nereye gideceğini biliyordu. Ama orada neler olacağını kestiremiyordu. Linecraus'tan son bir istekte bulundu. Londra'ya telefon etmek istiyordu ve bedelini ödeyecekti kuşkusuz.
''Büyük babanız bu evin kabul edebileceği her türlü şeyi bize verdi. Lütfen telefon edin.''
Adrian Londra'da Savoy Oteli'ni aradı. İstediği basitti. Savoy'un müdürünün Amerikan elçiliğine bir haber göndermesini istiyordu. Askeri savcının bürosundan Albay Tarkington'a verilecekti bu haber. Albay orada değilse elçilik kendisini nerede bulacağını bilirdi. Adrian telefon ederken tüccarın odadan çıkmasını engellemiş ve konuşmayı duymasını istemişti. Albay Tarkington haberi alınca İtalyan Alplerinde Champoluk adlı bir kasabada Paul Linecrouse'u arayacaktı. Habere de Adrian Fontin'in ismi yazılacaktı. Adrian dağda avlanmaya gidiyordu. Fakat kendisini hayallere kaptırmıyordu. Andrew'le başa çıkacak güçle değildi. Belki de bu işe kalkışmakla kalacaktı. Bu arada ölmesi de işten bile değildi. Kendisi olmadan da dünya dönmeye devam ederdi. Aslında pek yetenekli biri değildi. Yalnız bazen iyi özellikleri olduğunu düşünürdü. Ancak Andrew 30 yıl önce Selanik treniyle gelen demir kasadaki kağıtlarla Şampoluk'tan ayrılırsa o zaman dünyanın ne hale geleceğini bilemiyordu. Dağlardan bir tek kardeş dönerse ve o da göz birliğindeki katilse kendisini yakalamaları gerekecekti. Adrian telefonu kapatarak Paul Linecrouse'a baktı. Albay Tarkington sizi arayınca lütfen bu sabah burada olanların hepsini anlatın. Adrian kapıdan çıkıp Linecrouse'u selamlayarak eski Fiat'a bindi. Telaşından kontak anahtarını arabada unutmuş olduğunu gördü. İşte bir asker böyle bir dikkatsizlik yapmazdı. Bunu fark edince elini uzatıp torpido gözünü açtı ve siyah renkli ağır bir tabanca çıkardı. Alfredo Goldoni şarjörü nasıl dolduracağını ona göstermişti. Kontağı açtı ve yola çıkarken birden hava almak istedi. Soluk soluğaydı ve kalbi adeta ağzında atıyordu. Hem hatırladığı bir şey vardı. Ömründe bir tek kez tabancayla ateş etmişti. Yıllar önce New Hampshire'daki kamptayken onları polis ateş alanına götürmüşlerdi. Kardeşi yanında durmuş ve iki çocuk heyecanla gülüşmüşlerdi. O kahkahalar nereye gitmişti? Kardeşi nereye gitmişti? Adrian iki tarafı ağaçlıklı caddeden geçerek kendisini dağlara götürecek yola saptı. Güneş kurşuni bulutların arkasına gizlenmişti. 28. ayrımın sonu. Sayfa 338.